Ayrım 4, sayfa 39. Çılgın gibi Suat Derviş. İhtiyar Çerkes kadını, oğlunun şehit düştüğünü öğrendiği gün diğer kadınların yaptığı gibi hareketlerden hiçbirini yapmamıştı. Bağırmamıştı, ağlamamıştı. Kimselerin yanında "Ben onsuz nasıl yaşarım?" diye yanıp yakılmamıştı. "O benim her şeyimdi. Ayol, o benim oğlumdu. Onu ben doğurmuştum. Anlamıyor musunuz? Ben anasıyım." dememiş. Onu meziyet ve iyiliklerini sayıp dökmemişti. Fakat onun dik omuzlarının çöktüğü ve o zamana kadar parlak kestane rengini muhafaza eden saçlarının birdenbire ağardığı gün bugün olmuştu. Gözyaşlarını yastığa emip kurutuyordu. Nazik Ter ve Nukser bile beraber ihtiyarladığı bu iki kadın bile onun ağladığını görmüyorlardı. Kader bu kimsesiz kadına sanki düşman olmuştu. Hüsamettin'in ölümünden birkaç gün sonra kızı İsmet de hayata gözlerini kapamıştı. İsmet dünyaya bir çocuk getirmeyi bekliyordu. Kardeşinin ölüm haberini ondan gizleyememeleri bir hata olmuştu. Bu hummanın neticesi çocuk vakitsiz dünyaya gelmiş ve bu hadise genç kadının ölümüyle neticelenmişti. Çeşme Ahu hanımefendi için bu ikinci darbe pek merhametsiz olmuştu. Ve Çerkes kadın tanınmayacak kadar zayıflamıştı. Şimdi dudaklarının iki yanında ve kaşının tam ortasında iki derin çizgi vardı. Ve kaşlarının ucu hala hatta kara bahtına bile boyun eğmeyen ve istihkar eden bir manayla kalkıktı. Ve gözlerinin içindeki bakış bir demir kasa kapağı gibi bu mağrur ve cesur ruhun üstüne örtülmüştü. Çeşme Ahu hanımefendi matemleri ortasında desteksiz fakat dik duruyordu. Sabır ve tahammül bu kuvvetli ruhun temeliydi. Bu ruh bu iki temel üstünde sallanmıyordu ve sebepsiz yere kendine karşı zalim olan hayata karşı mağlup görünmüyordu. Şikayet etmiyordu. Belki bazen kendisine sorardı. Niçin beni Kafkasya'nın dağlarından ayırdılar? Niçin beni çaldılar? Niçin saraylara kapatıp paşalarla evlendirip bahtımı başkalarının, yabancıların bahtlarıyla bağladılar? Celile bu iki matem üstüne bir sene geçtikten sonra bu yalıya gelmişti. Onun bu yalıya gelişi şüphesiz ki Çeşme Ahu hanımefendi için bir teselli ve büyük bir meşguliyet olmuştu. Fakat bu Celile'nin şımartılması için bir sebep teşkil etmemişti. Çocuklarına karşı daima ağır ve ciddi davranmış olan, bütün iştiyaklarına özlemek, göreceği gelmek rağmen, onları kendilerini idrak edecek yaşa geldikten sonra, onları pek nadiren kucaklayıp öpmüş olan saraylı hanımefendi, kızının yavrusuna da aynı şekilde muamele etmişti. Çeşme Ahu hanımefendi, paşasını kaybettiği günden hayata gözlerini yumduğu güne kadar, o öldüğü zaman Celile artık yetişmiş bir genç kızdı. Kimseye halinden şikayet ve tazallüm etmedi. Bu yalı içinde nasıl ve ne gibi vasıtlarla yaşadı, bunu Sarraf Mardirosyon Efendi ile Vekil Haç Seyfullah Efendi'den başka kimse bilmedi. Mardirosyon Efendi'nin bu hususta Seyfullah Efendi'den daha çok malumatı vardı. Çünkü Velittin Paşa mücevherlerinin teker teker nasıl yok pahasına sahip değiştirdiğini ve saraylı hanımefendinin titreyen broşundan sökülen kıymetli taşların yeni nazırlar ve harp zenginlerinin göz bebeği olan 3. sınıf bir Avusturyalı artiste hediye edilen bir gerdanlıkta nasıl taklit edildiğini bütün teferruatıyla bilen Mardirosyon Efendi'ydi. O sadece saraylı hanımefendinin mahremi esrarı olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda onun servetinin mukadderatı hakkında da bir sürü şeylere vakıftı. Sonra da konağın ipotek işlerinde ve satışlarında onu ucuz almak için yapılan dalavereleri de etrafıyla bilen yine Mardirosyon Efendi'ydi. O harp senelerinde ihtiyar kadını bırakmamıştı. Mütareke sıralarında da işgal zamanı da hiç hal ve tavrını değiştirmemişti. Saraylı hanımefendinin yalısında öyle çeşmi bülbüller, öyle el yazıları levhalar, öyle işlemeler vardı ki. Ecnebi alıcıların bu gibi şeylere olan alakasını pek iyi bilen Mardrosyon Efendi için veli nimetinin göz bebeğine yardım etmek vicdani bir vazifeydi. Esasen Mardrosyon Efendi saraylı hanımefendiye karşı duyduğu dostlukta pek samimiydi. Onun elinden bu kıymetli şeyleri yok pahasına alıp bu yüzden ve hayli pazar kazanmasına bu dostluğa bir ihanet gibi telakki etmiyordu. Hakikaten kendisi olmasaydı, ona gelip de el uzatmamış bulunsaydı, saraylı hanımefendinin hali pek yaman olurdu. Bu hizmeti gören bir insanın bir parça da menfaati olmamalı mıydı? Felsefe yapmaya hevesli Mardrosyon Efendi kendi kendine şöyle düşünüyordu. Tabı beşer, insan doğası böyledir. Ondan menfaat hissini alınız, elini kolunu kıpırdatmaz, kimseye yardım etmez. Merhamet ve hem cinsine yardım, ekmek kadayıfı ise bundan şahsen edinilen menfaat onun kaymağıdır. Mardrosyon Efendi'nin çocukları mütareke sonunda Fransa'ya gittiler. Karısını çoktan kaybetmişti. Çarşıdaki küçük dükkanını da kapatmıştı. Fakat kendisi bağlar başındaki köşkünden ayrılmadı. Fakir bir akraba kızıyla kocasını yanına aldı, kendisine baksınlar diye. İhtiyarlamıştı. İşleri de bozulmuştu. Fakat o yine Çeşme Ahu hanımefendiye karşı hizmetten geri kalmadı. Velittin Paşa mirasının en son parçası da onun elinde tasfiye edildi. O, Çeşme Ahu hanımefendi hayata gözlerini yumarken içinden Mardrosyon Efendi'ye çok dua ediyor ve ona son nefesinde haddini nasip etmesin Allah'tan niyaz ediyordu. Ve Çeşme Ahu hanımefendinin ölümü hakikaten Mardrosyon Efendi için de bir acı oldu. Çocuklarını, karısını, işini, eski muhitini, eski ahbaplarını kaybetmiş olan bu adam bu yaşlı kadına karşı bir bağlılık hissediyordu. O, onun yalısı, onun işleri Sarraf Mardrosyon Efendi'nin eski hayatının, yaşadığı devirlerin bir devamıydı. O yaşadıkça kendisini hala faal, işe yarar ve hayatta muayyen bir rol sahibi insan olarak hissediyordu. Eski vükela, vekiller, bakanlar, ailelerinden eline kalmış olan 2-3 müşteri içinde en ağır ağır erimiş olan yine Çeşme Ahu hanımefendi olmuştu. Arada bir yalıya gitmek, yaldızlı kanepelerde oturmak, yerden temennalar etmek, eğilip eli başa götürerek selam vermek. Tekrar oturarak 5 dakika geçmeden tekrar yerinden doğrulup bir temenna ederek hatır sormak, altın zarflar içinde çok iyi yetişmiş bir Çerkez kalfa elinden köpüklü kahveler içmek ve eski zamandan bahsetmek, artık kimsenin bilmediği bir zamandan bahsedebilmek imkanını bulmak. Bu, Mardrosyon Efendi için bugünün değişmiş iş şartları içinde anlayamadığı piyasa adamlarıyla konuşmaktan çok daha tatlı, ona gençliğini ve işinin en parlak devirlerini yaşatan umulmaz bir zevkti. Saraylı hanımefendinin hastalığı sırasında en büyük doktorları yalıya kadar getiren, ilaçları yaptıran hep Mardrosyon Efendi olmuştu. Cenaze günü tabutun arkasından giden, Boğaziçi'nin bu tenha köyünün birkaç sakinin arasında Mardrosyon Efendi hıçkırıklarıyla nazarı dikkati celbediyordu. Cenazenin yakın bir akrabası hissini veriyordu. Ah, o hakiki bir hanımefendiydi. Onun cesaretini, metanetini, terbiye ve nezaketini benden başka kim bilir, diyordu. Seyfullah Efendi kısa boylu, abuz çehreli bir insandı. Kimseyle konuşmazdı. Yalının selamlığında paşanın sağlığından beri yatıp kalktığı odadan ancak akşamları köyün kahvesinde oturmak için dışarı çıkardı. Boşnak yahut Arnavuttu. Çok genç yaşında yalıya gelmişti. O zamandan beri hayatın değişen bütün şartlarına yabancı olmuştu. Bu yalıdan umumi harp seneleri müstesna hiç ayrılmamıştı. Umumi harpte nefer olarak Mezopotamya'da dövüşmüş ve harbin sonunda sağ kolu ve sağ bacağı, sol kolu ve sol bacağından daha kısa olarak avret dönmek ettikten sonra yine doğrudan doğruya yalıya gelmiş ve oradan ayrılmamıştı. Paşanın ölümünden sonra pek kısa bir zaman eskisi gibi aylıklarını almaya devam etmişti. Sonraları artık ailenin bir azası gibi olmuştu, aylık almaktan vazgeçmişti. Para esasen tamamı ile kendi elinde değil miydi? Bütün ihtiyaçlarını bu paradan almaya ve hanımefendiye her şeyi daha pahalı göstererek para çalmaya devam etmiyor muydu? Ailenin böyle vefakar bir emektarı olarak yaşamakta bir feragat ve asalet vardı. Aylık almakta devam etseydi ne çıkardı? Velittin Paşa'nın bütün mirası onun elinden geçip harcanmıyor muydu? Şimdi hesapları hiç kontrol edilmeyen şayanı itimat ve fedakar bir emektardı. Aylık almaya devam eden bir vekil harç olsaydı, Çeşme Ahu hanımefendinin yalısı için vücuduna lüzum hasıl olmayan bir lüks olacaktı. Ve günün birinde diğer aylıklı hizmetkarların çıkıp gittiği kapıdan çıkıp uzaklaşacaktı. Nereye? Kısa bir kol ve kısa bir bacakla nereye gidecekti? O bu yılın havasına, hayatına ve yalnızlığına alışmıştı. Bunun haricindeki hayat bütün gürültüleri ve kaygılarıyla onu ürkütüyordu. O bu yıldan artık teferruatını iyice hatırlamadığı korkunç ve acıklı bir macera içinde bulunmak üzere çıkmıştı. Ve o zamandan beri bu yılının haricindeki hayata bir daha adım atmaya bile hevesi kalmamıştı. Seyfullah Efendi Boğaziçi'nin bu sakin köyünün kahvesinde bu köyün ihtiyarları ve hatırı sayılır mütekaitleri arasında mümtaz bir mevki sahibiydi. Köyün en eski çehrelerinden biriydi. Onun Velittin Paşa'nın akrabası mı yoksa vekil harcı mı olduğunu bilen ve hatırlayanlar pek az kalmıştı. Onu sakin, az konuşur, nargileye çok düşkün ve tömbekinin cinsinden pek iyi anlar bir adam diye tanırlardı. 40 yılın birinde kahvehanede konuşulan umumi mevzulara temas ettiği zaman onun Prens Bismarck'tan İmparator William'dan zamanın en mühim siyasilerinden bahseder gibi bahsettiğini işitirlerdi. Maeterlinck, Viyana Kongresi, merhum Paşa Hazretlerinin selamlığında işittiği muhaverelerin konuşmalar mevzu değil miydi? Bütün bu mevzular hakkında söylediği sözlerin manası değil, bildiği bu isimler onun etrafında büyük bir saygı havası yaratmıştı. Onu hürmetle dinler, esas en nadiren izhar ettiği ve kendisinin de pek iyi anlamadığı fikirlerden hiçbir hisse kapamazlardı. Bunun haricinde Seyfullah Efendi'nin bütün meşgalesi odasında kapanıp oturmaktı. Aydan aya evin masrafını almak ve kendisinden hiçbir zaman hesap istenmeyen saraylı hanımın karşısına arada bir çıkıp hesap vermeye kalkışmaktı. Çeşme Ahu hanımefendi hiçbir zaman onu dinlemez, yine kaç para lazım diye sorardı. Sonra Mardirasyon Efendi imdada yetişirdi. Seyfullah Efendi bunun haricinde selamlıktaki odasında hiçbir işle meşgul olmadan otururdu. Ne düşünürdü kimse bilmezdi. Hayatında hiçbir kadın macerasını bilen yoktu. Hiçbir gün yalıdan eksik olmamıştı. Hususi bir hayatı, bir ailesi, bir gönül bağı, bir alakası bilinmemişti. O bir hayal gibiydi. Ve bütün faaliyet ve meşguliyeti Velittin Paşa'nın mirasından kendi payına mümkün olduğu kadar büyük bir hisse çıkarmaktı. Ve bunu yaptı. Çeşme Ahu hanımefendi ölüp de alacaklı emniyet sandığı yalıyı satınca köyün iskelesi karşısında küçük bir dükkan satın alan Seyfullah Efendi bakkallık yapmaya başladı. Yalıda iki insan daha vardı. Bunlardan biri Nurser, diğeri Nazik Terkalfa'ydı. Nurser evlenmiş, çocuk ve torun sahibi olmuştu. Sonra geliniyle geçinemediği için yalıya hanımefendisinin yanına dönmüştü. Nazik Ter'e gelince Çeşme Ahu hanımefendi ile akrandı. Celile'nin annesi evlendiği zaman onunla birlikte çeyiz halayı olarak Fazıl Bey'in konağına gitmişti. ve orada daha süt nine yanındayken bile Celile ile uğraşmaya başlamıştı. İsmet hanımefendi öldükten bir sene sonra damat bey evlenip de eve bir başka hanım gelince Celile ile beraber Yalı'ya dönmüşlerdi. Nazikler zayıf, solgun yüzlü ve genç vücutlu bir ihtiyar kızdı. Hiç evlenmemişti ve annelik insiyakının içgüdü, iştiyaklarını Celile'de tatmin etmiş, onu bir anne şefkati ve fedakarlığıyla sevmiş ve kendini ölünceye kadar ona vakfetmişti. Adamak. Çeşmi Ahu hanımefendinin birer gölge gibi etrafında dolaşan bu iki Çerkez kadınının ikisi de hanımları gibi sessiz ve sakindiler. Birer gölge gibi gezinirler, kapıları sessizce örterler, birini uyandırmaktan çekinirler gibi fısıltı halinde konuşurlardı. İşte Celile'nin büyüdüğü Yalı'da yaşayan insanların hepsi böyleydi. Yalı'nın en şayanı dikkat sakini herhalde Bolulu aşçıbaşı Osman Ağa'ydı. Osman Ağa fevkalade bir aşçıydı. Paşanın menkubiyetinden, gözden ve mevkiden düşme, sonra pekala dışarıda bir iş bulabilecek bir yaşta olduğu halde buna teşebbüs etmemişti. Ve kimse de ona kalk git demeye cesaret edememişti. Genç aşçı yamakları birer birer savulduğu, gönderilmek halde o bahçenin bir kenarındaki kocaman mutfağını dolduran kocaman bakır kap, kacak, kazan, tencere gibi demirbaş bir eşya halinde mutfağında kalmıştı. Çeşmi Ahu hanımefendi öleceği güne kadar aşçıbaşının kendilerinden aylık almaya devam ettiğini zannetmişti. Halbuki o da senelerdir tıpkı Seyfullah gibi aylıklı değildi. Arada bir Seyfullah efendi maaşlarına mahsuben ona ihtiyacının bir kısmını tatmin edecek bir para veriyordu. Osman Ağa parayı sevmiyordu. Hiçbir şeyle alakadar değildi. Senelerdir ve kocaman tencereleri kalay görmemiş olan bir kimyager laboratuvarına yahut bir büyücü odasına benzeyen örümcekli kara mutfak içinde tek başına yaşıyordu. Harbi Umumi'de 1. Dünya Savaşı, yaşı müsait olmadığı için askere alınmayan Osman Ağa çok uzun ömürlü bir ihtiyardı. Evde Çeşmi Ahu hanımefendiden daha yaşlı olan oydu. Vücudu kuvvetini kaybetmemişti. Fakat dimağı, akıl, şuur yavaş yavaş buğulanıyordu. Kışın mutfak sobasının karşısında, yazın mutfak kapısının önünde oturup saatlerce uyukluyordu. Uzun senelerden beri artık onun mutfakta yemek pişirdiği de yoktu. Halbuki bulanık dimağı ne kendinin ne de Yalı'nın vaziyetinin farkındaydı. Mutfakta arada bir yemek pişirecek olsa, senelerdir yemeği nursuz harem mutfağında pişiriyor ve tepsiyle aşçıbaşının ayağına geliyordu. Hafızasında eski yamakların ismini bulup çıkarıyor ve onlara küfür etmeye, onları azarlamaya başlıyordu. Annesinin ölümünden bir sene sonra babası bir başka kadınla evlenip Berlin sefaretine bir vazifeyle tayin edilerek gittiği zaman Celile işte Nazikler'le beraber bu Yalı'ya gelip yerleşmişti. Celile'nin bütün çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı da burada geçmişti. Bütün çocukluğu bu sakin ve sessiz inhidamla yıkılma, harap haline gelme, zamanın en derin uçurumlarına doğru çöken çürük Yalı'nın içinde. Etrafında kendine benzeyen, kendi neslinden, kendisiyle beraber gelişen, kendisiyle yaşıt, kendisiyle beraber gelişip inkişaf eden hiçbir mevcut yoktu. Ahşap Yalı eski bir tabut gibiydi. Tahtaların her tarafını böcekler kemiriyordu. Rüzgar kiremitlerini savurdukça yağmur iliklerine sızıyor, sıvalar dökülüp bağdakiler meydana çıktıkça bu muazzam tabutun içinde etleri dökülen bir devrin, bir ihtişamın, bir servetin sanki iskeleti beliriyordu. Ve deniz senelerden beri bitmez tükenmez bir sabırla bu muazzam Yalı'nın temellerini çürütmekle savaşıyordu. Bu ahşap Yalı devrini bitirmiş, bütün Boğaziçi Yalıları gibi çöküyordu. Fakat Celile'nin çocuk gözleri için her şey yeni, her şey güzel, ve alakayı üzerine çekmeye layıktı. Ve idrakinin gözleri bu yalıda açılmaya başlamış olan küçük kız, ancak çocuklarda bulunan bir tecessüsle bir masal sarayı gibi 40 odası olan bu muazzam yalının her tarafını dolaşıyor, bütün dehlizlerinde, koridorlarında, oda, salon, sandık odası ve yüklerini açıyor, tavan aralarında ve merdiven altlarında teftişe çıkıyordu. Yalının muazzam sessizliği ve kimsesizliği ona tesir etmiyor gibiydi. Ona kimse korkuyu öğretmemişti. Başka çocuklarla hiç konuşmadığı için büyükler tarafından kendisine öğretilmeyen hiçbir şeyi bilmiyordu ve bunun için bu sessiz ve loş yalı içinde sabahtan akşama kadar daireden daireye dolaşıp duruyor, bütün kapıları açıyor, yıllardır insan ayağı basmamış odalardaki eşya ve resimleri seyrediyordu. Yalı büyük ve Celile küçüktü. Hele Celile'nin tecessüsü o kadar teferruata düşkündü ki, yeni kapısı açılan her oda tanınıncaya kadar, bütün hususiyetleri öğrenilinceye kadar günler geçiyordu. Hele bazılarında birdenbire keşfedilmiş bir sev vazo üzerindeki parlak renkli bir resim veya bir diğerinde bir kanepe önünde yatan bir kaplan postunun gözleri günlerce aynı odaya girip aynı resmi veya aynı gözleri seyretmek arzusunu kalbinde uyandırıyordu. Ve Celile sessiz bir kedi gibi yalının dört bir tarafında dolaşıyordu. Bu gezinti ve teftişlerinde kimse onu rahatsız etmiyordu. Yalı onun küçücük boynunun yanında selvi ağaçları gibi yüksek taftanlı tahtları arasında nefes nefese koştuğu bahçe onun, sarı ve beyaz güllerle bezenen çitleri kırık yeşil boyası aşınmış kameriye onun, yolların lacivert beyaz çakıl taşları ve eski bir landonun korkunç bir hayvan leşi gibi günden güne çürüdüğü ahır. Ve bu lando onundu. Her şey onundu. Ve o büyük uçsuz bucaksız bir alem içinde tek başına ve hayranlıklarını, heyecanlarını kimseye söylemeden, hislerini kimseyle paylaşmadan, kah bir kedi arkasından koşarak, kah bir karınca yuvasını seyrederek, kah yalının en metruk ve en havalandırılmamış bir köşesinin küf, rutubet ve toz kokularını taze ciğerlerine çekerek dolaşırdı. Evet, bu yalı hakikaten bir cennetti. Ve bu cennet, renkli kristalden yeşil, mavi, kırmızı ve sarı kapı tokmakları, salonlarının duvarlarını süsleyen Venedik aynaları, pırıl pırıl avizeleri, artık kullanılmayan büyük kapıdan yukarı kata çıkan trabzanları, kırmızı kadife kordonları, çift merdivenleri tavanlarını süsleyen yaldızlı şekilleriyle bütün sessizliği ve sessizliği içinde birdenbire çatlayan, çatırdayan eski eşyalarıyla ve bu kimsesizliğin içinde mütemadiyen bir burgu gibi tahtalarıyla, böcekleriyle yavaş yavaş solan yaldızlı koltuk ve kanepeleri, çürüyen atlas perdeleri ve birdenbire bir kenarda unutulmuş bir camekan içinde umulmaz renkleriyle bir bayram günü havası yaratan nadide çeşmi bülbülleri, kapalı perdelerden sızabilen ışıklar altında birer bahar bahçesine benzeyen kıymetli halılarıyla bu cennet onun kendi ülkesiydi. Bu yalının rıhtımından karşı sahili, sade pek nadir günlerde istirahat edip durgunlaşan, yoksa daima büyük bir faaliyet içinde aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya akan boğaz sularının maviliğini seyretmeyi severdi. Ve hele alelacayip aletlere benzeyen büyük bakırlar arasında yaşayan bunak aşçıbaşıyı karanlık mutfağın kapısından gözetlemekten pek hoşlanırdı. Aşçıbaşı kendi kendine konuşur ve eski yamaklarının hayalini azarlayıp dururdu. Korudaki bahçe kulübesinde oturan bahçıvanın iki kızı vardı. Birisi henüz pek küçüktü ama birisi tam Celile'nin yaşındaydı. İşte o bir gün Celile'yi ahçıbaşının incir ağacının dibine bulaşık suyu döktüğünü, o günden beri perilere karıştığını ve mutfakta perilerle konuştuğunu söylemişti. Ve ondan korkmak icap ettiğini anlatmak istemişti. Fakat Celile, ahçıbaşının perilerle yaptığı bu muhaberelerde korkuyu değil, ancak tecessüsü kamçılayan bir hususiyet buluyor ve onu seyretmekle saatler geçirebiliyordu. Eğer kendisine bahçıvan kızıyla konuşmaya müsaade etselerdi, belki de küçük kızın ona telkin etmek istediği korkunun heyecanını da kalbinde bulacaktı. Fakat terbiyesiz tavırlar, çirkin sözler öğrenir korkusuyla onu bahçıvanın kızıyla konuşturmuyorlardı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.